Ayrım 49 ve İhtilal, Altan Öymen, sayfa 543. 22. Bölüm, Tahkikat Encümeni Görevde. İlk kararlar, tüm siyasi faaliyetler yasak, toplantılar yasak, meclis görüşmelerinin gazetelerde yazılması yasak, tahkikat encümeni ile ilgili haber yazmak da yasak. Ulus gazetesinin 19 Nisan tarihli sayısı yasaklı bir gazeteydi. Onun dağıtıcılığını CHP'li milletvekilleri yaptı. Encümenin yasakladığı yayınların kapsamı içine hükümetin açıklamaları girmiyordu. Onları devlet radyosu uzun uzun yayınlamaya devam ediyordu. 18 Nisan 1960 akşamı meclis kararıyla kurulan tahkikat encümeninin üyeleri meclis toplantısından sonra ortadan kayboldular. Acaba ilk toplantılarını yapmak üzere bir arada mıydılar? Öyleyse neredeydiler? Eğer toplantı yapacaklarsa bunun normal yeri meclis binasında komisyon toplantılarına ayrılmış odalardan biriydi. Ama belki de o akşam toplantı yoktu. Encümenin ilk toplantısı ertesi gün yapılacaktı. Önce bu iki ihtimalden hangisinin doğru olduğu öğrenilmeliydi. Toplantı o gece miydi, ertesi gün müydü? O akşam meclis toplantısı bittikten sonra Ankara'daki birçok gazeteci telefonların başına geçip o sorunun cevabını aradı. Aralarında o sıradaki Ulus Gazetesi muhabiri Örsan Öymen de vardı. Örsan gazetecilerin o geceki arama faaliyetini 27 Mayıs sonrasında birlikte hazırladığımız Olur Mu Böyle başlıklı yazı dizisinde şöyle anlatmıştı. Muhabirler encümen üyelerinin evlerini aramaya başladılar. Sadece Selami Dinçer'le Sait Bilgiç evdeydi. Onlar da hasta olduklarını, o günkü meclis toplantısına bile katılamadıklarını söylüyorlardı. Diğer 13'ü ise yoktu. Telefona cevap veren hanımlardan birkaçı "Meclisteler efendim" dedi. Gazetecileri bu andan itibaren bir telaş aldı. Demek ki komite daha kuruluşunun mürekkebi kurumadan faaliyete geçmişti. Hemen meclisi aradılar. 15 kişilik bir toplantıya müsait olan encümen odalarının hiçbiri cevap vermiyordu. Umumi telefona ise uykulu bir hademe sesi çıkıyordu. "Toplantı mı? Ne toplantısı? Mebus beyler çoktan gitti. Burada bizden başka kimse yok." Gazeteciler tahkikatı daha da derinleştirdiler. Gerçekten meclis binasında saat 20'den itibaren kimse kalmamıştı. 20'de son çıkan da frakını değiştirip sivil elbiseye bürünmesi zaman alan meclis başkanı Koraltan idi. Tahkikat encümeni üyeleri toplantı bittikten hemen sonra ikişer üçer meclisten ayrılmışlardı. Demek ki encümen daha faaliyete geçmemişti. Evlerine mecliste olduklarını bildirenler de herhalde bir kaçamak yapmak istemişlerdi. Bir yerde hoşça vakit geçiriyor olmalıydılar. Bu netice gazeteciler arasında nispi bir ferahlık yarattı. Galiba encümen bir Damokles'in kılıcı gibi çalışacaktı. Başlangıçta fazla aktif davranmayacak, muhalefetin tutumunu kollayacak ve aldığı selahiyetlerin hepsini birden kullanmayacaktı. Zaten siyasi çevrelerde de sabahtan itibaren bu yolda tahminler yapılıyordu. Bu nispi ferahlık saat 21.15'e kadar devam etti ve 21.15'te bütün vatandaşlar gibi gazeteciler de radyolardan hayretten büyüyen gözleriyle tahkikat encümeninin ilk üç tebliğini öğrendiler. O gece radyolardan ilan edilen üç tebliğin özellikle de ikincisiyle üçüncüsünün gazeteciler arasında ne kadar büyük bir şaşkınlığa yol açtığını ben de hatırlıyorum. Bu bölümün başında belirttim. O akşam Ulus'ta da Ankara Palas'ta da gazetecilerle görüşmüştüm. Komisyonun kuruluşu herkeste kaygılar uyandırmıştı. Bu gidişin yavaş olabileceği ama CHP'nin kapatılmak istenmesiyle devam edeceği ve gerginliğin çok daha artacağı tahmin ediliyordu. Ama encümenin faaliyetine bu kadar hızlı ve kapsamlı kararlarla başlayacağını kimse beklemiyordu. O beklenmeyen şey beklenmeyen bir zamanda ve beklenmeyen bir içerikle gerçekleşmişti. O akşam saat 21.15'te radyodan birbirinin peşi sıra yayınlanan üç tebliğden birincisi o kadar önemli sayılmazdı. Encümenin göreve başladığını ve iş bölümü yaptığını ilan ediyordu. Bu nasıl olsa yapılacaktı. Ama encümen üyelerinin o gece toplanmadıkları sanıldığı için bunun da o gece değil ertesi gün yapılması bekleniyordu. Fakat bunun arkasından yayınlanan iki tebliğin ilan ettiği iki karar Türkiye'nin kamuoyuna bomba gibi düştü. O iki karardan önce encümenin iş bölümü hakkındaki birinci tebliğin içeriğini belirtelim. Encümenin görevine başladığını açıklayan o birinci bildirideki iş bölümüne, bildirideki deyimle vazife taksimine göre komisyonun ilk üç mevkiine şu isimler seçilmişti. Reis, Başkan, Hamdi Sancar, Denizli Mebusu. Mazbata Muharriri, yani raportör, Nusret Kirişçioğlu, Zonguldak Mebusu. Katip Nüshet Ulusoy, Samsun Mebusu. Komisyon mu, encümen mi? Burada bir parantez açayım. Daha önce belirtmiştim ama bir kere daha hatırlatayım. O dönemin resmi dili 1952'de canlanan Osmanlıca merakının sonucu olarak yapılan anayasa dili değişikliğinden sonra bu hale gelmişti. 1945'te eski Osmanlıca kelimelerden arındırılıp sadeleştirilen anayasadaki başkan sözü yeniden reis, milletvekili sözü mebus haline getirilmişti. Devlet protokolündeki sözcüklerin çoğu buna benzer şekillerde tekrar eskileştirilmişti. Genelkurmay Başkanı'nın ünvanı eskiden Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi olmuştu. Anayasanın adı Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı'nınki Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili. Fakat bu Osmanlılaştırma girişimi ne halk tarafından benimsenebilmişti ne de gazeteciler, yazarlar tarafından. Gazetelerin bir kısmı hala 1945 Anayasası'ndaki sözcüklere göre yayın yapıyordu. Bir kısmı 1950 Anayasası'ndakine göre. Başta Zafer olmak üzere iktidar gazeteleri tabii 1952 dilinin uygulayıcısıydılar. Ama onlarda bile gazetenin mutfağında çalışanların büyük kısmı 1945 diline alışmıştı. İstemeseler bile bazen attıkları başlıklara eski dilden sözcükler giriveriyordu. Bu yüzden o gazeteler de çoğu defa hem milletvekilinin hem mebusun yer aldığı bir karma dille yayınlanıyordu. Şimdi bu kitabı yazarken ben de zaman zaman öyle bir güçlük içinde kalıyorum. Anlattığım yıl 1960 yılı. Anlattığım konunun o zamanki belgeleri, o arada tutanakları, bildirileri 1952'nin resmi diliyle yazılmış. Yani Osmanlıca ağırlıklı eski dille. O belgelerden alıntı yaparken onları aynen aktarmak gerekiyor. Oysa resmi dilimiz 1960'tan sonraki anayasalarla yeniden sadeleşmiş. Herkes 50 küsur yıl öncesinden beri encümen yerine komisyon, reis yerine başkan diyor. Tabii o eski sözcüklerin en azından bir kısmını genç okurlarımız bilmeyebilir. Parantez içinde onların karşılığını da en azından ilk kullanılışlarında yazmaya çalışıyorum. Bazen değerlendirmem yanlış oluyor. Bunu herkes bilmez diye Türkçe karşılığını yazdığım kelime için beni artık o kadarında biliyoruz diye uyaran gençler oluyor. Veya herkesin bildiğini sanarak karşılıksız bıraktığım kelimeyi bilmeyenlerin çok olduğu anlaşılıyor. Kısacası 1945 diliyle 1952 dilinin birlikte kullanıldığı karma dile benzer bir karmalık benim bu kitabımda da yer alıyor. Bu karmalığın içinde gene de bir kural oluşturmaya çalıştım. Alıntılar dışında asıl ününü o adla yaptığı için tahkikat encümenini o adla yazmaya devam ediyorum. Onun gibi encümenin ünlü bildirilerini de tebliğ diye ama o konuyla ilgili diğer kavramların alıntılar hariç şimdiki dildeki karşılığını kullanıyorum. Üçü de hukukçu. Evet, adına encümen demeye devam edelim. Tahkikat encümeninin yaptığı iş bölümüne göre başkanlığa seçilen Ahmet Hamdi Sancar, Ankara Hukuk Fakültesinden mezun. Hem savcılık hem başkanlık hem de avukatlık yapmış bir hukukçuydu. Demokrat Parti'den Denizli Milletvekili seçilmesi 1954'teydi. 1957'de yeniden seçilmişti. 1977'de de meclise Adalet Partisi Milletvekili olarak girecekti. Raportör Nusret Kirişçioğlu da Ankara Hukuk Fakültesi mezunuydu. Hem hakimlik hem savcılık hem avukatlık yapmıştı. Milletvekilliğinin 3. dönemindeydi. 3 dönemde de değişik yerlerden adayı gösterilmişti. Önce Çanakkale'den, sonra Zonguldak'tan, daha sonra da Sakarya'dan. Nüshet Ulusoy İstanbul Hukuk Fakültesi mezunuydu. O da hukukçuydu. Ayrıca Samsun Belediye Başkanlığı yapmıştı. Seçim çevresi de orasıydı. Hukukçuluk 15 üyeli komisyonu sadece ilk 3'ünün değil 9'unun da mesleğiydi. O 9'dan her biri ya Ankara ya İstanbul hukukunu bitirmişti. Zaten o günlerin milletvekilleri arasında Türkiye'de öğrenim görmüş hukukçular sadece o 2 hukuk fakültesinin mezunuydu. Ülkede başka hukuk fakültesi yoktu çünkü. Hepsi hukukla ilgili görevlerde bulunmuşlardı. Bazıları Hamdi Sancar ve Nusret Kirişçioğlu gibi hakimlik, savcılık, avukatlık görevlerinden üçünde de bulunmuştu. 15 üye arasında hukuk mezunu olmayan sadece 3 üye vardı. Biri Denizli'nin eski belediye başkanı, sonraki milletvekili Turan Bahadır'dı. Aslında o da hukuk okumuştu ama mezun olmamıştı. Biri Kayseri'nin eski belediye başkanı, sonraki milletvekili Osman Kavuncu'ydu. İktisat ticaret okumuştu. Biri de Konya milletvekili Himmet Ölçmen'di. Mesleği mühendislikti. Kısacası 15 üyesinden 12'si hukuk fakültesi mezunu, profesyonel hukukçu olan, biri de öğrenimini tamamlamasa da hukuk öğrenimi görmüş bulunan, tamamen hukuk ağırlıklı bir encümendi, o tahkikat encümeni. Yasaklar yağmuru. Ve o hukuk ağırlıklı encümen o akşam aralarında iş bölümü yapıp bunu bir tebliğ ile açıkladıktan sonra iki tebliğ daha yayınlamıştı ki Türkiye'nin gerek siyaset gerek hukuk çevrelerinde asıl kıyamet o iki tebliğ ile birlikte koptu. Bunların tam metnini buraya alalım. Tebliğ No. 2. Tahkikatın selametle cereyanını temin maksadı ile bütün siyasi partilerin ve bunlara bağlı teşekkül ve kolların her türlü kongreleri ve kademelerinin bünyeleri içinde veya kademeler arasında tertiplenecek müşterek toplantılarda alel umum, yani tüm siyasi mahiyetteki toplantılar ve partilerce yeni kademeler ve teşkilat kurulması tahkikatın neticesine kadar durdurulmuştur. Tahkikat Encümeni Reisi Denizli Mebusu Hamdi Sancar. Tebliğ No. 3. Tahkikatın selametle cereyanını temin maksadı ile tahkikata mevzu teşkil eden maddelerle tahkikat encümeninin vazife selahiyetlerine ve bilumum karar, tedbir ve faaliyetlerine müteallik, yani ilişkin her türlü haber, havadis, beyan ve yazıların ve Türkiye Büyük Millet Meclisi zabıt cerideleri, yani tutanakları hariç, bu takrirle alakalı Türkiye Büyük Millet Meclisi müzakerelerinin her türlü vasıtalarla neşri yasak edilmiştir. Tahkikat Encümeni Reisi Denizli Mebusu Hamdi Sancar. Bu iki bildiriden iki numaralısında siyasi faaliyete yasak konulması gerçi kamuoyuna fikir olarak yabancı değildi. Mecliste görüşülen tahkikat önergesinde tahkikat encümenine verilmesi istenilen yetkiler sıralanırken özel olarak vurgulanmıştı. O yetkiler arasında Türkiye'deki her türlü siyasi faaliyeti durdurma yetkisinin de yer alması gerektiği ifade edilmişti. Fakat bunun hem bu kadar çabuk hem bu kadar geniş kapsamlı olarak yürürlüğe konulabileceği gene de tahmin edilmiyordu. Yasaklanan faaliyetlerin kapsamına mitingler, yürüyüşler bir yana, onlar zaten daha önceden toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna göre yasak hale getirilmişti. Partilerin kanuni kongrelerinden en küçük sohbet toplantılarına kadar her şey giriyordu. O arada partilere üye kaydı, örgüt birimlerine yenilerinin eklenmesi gibi partilerin en doğal işlevleri de yasaklanıyordu. Tabii partiler denilirken bu yasaklar sadece muhalefet faaliyetini yasaklıyordu. İktidar partilerinin faaliyetinin de yasak kapsamına girdiği teorik olarak söylense bile bunun pratikte bir sonucu yoktu. İktidar partisi parti olarak hiçbir şey yapmıyor gibi davranabilirdi. Ama onun yerine onun hükümetinin hiçbir siyasi faaliyeti yasak değildi. Nitekim o yasağın ilan edilmesinden sonra da başbakan ve bakanları hükümet adına büyük mitingler dahil her türlü toplantıyı yapmaya devam ettiler. O toplantılarda ve emirleri altındaki radyoda başta ana muhalefet partisi olmak üzere tüm muhalefete ve bir kısım basın dedikleri gazetelere eskisinden de daha fazla hücum etmekten, hakaret etmekten hiç geri kalmadılar. Meclisteki görüşmelerin haberlerine de yasak. 3 numaralı bildiriyle meclis görüşmelerine konulan yayın yasağının daha önce siyaset yasağı kadar adı geçmemişti. Öyle bir yasağın konulabileceği kimsenin aklına da gelmemişti. Demokrat Parti'nin 1954 ve 1956 kanunlarıyla kurduğu basın düzeninde gazetelere belirli olaylar hakkında haber yasağı yargı kararıyla konulabiliyordu. Bu defa bunu encümen o zamana kadar görülmemiş ifadelerle kendisi koymuştu. Kendi yapacağı tahkikatla ilgili olarak o günkü gelişmeler de dahil hiçbir konunun gazetelere yansıtılmamasını, başka vasıtalarla da yayınlanmamasını kural haline getirmişti. Bu gazeteciler başta olmak üzere kimsenin o tahkikat konusunda tahkikat encümeninin bildirileri dışında tek kelime yazamaması demekti. Bu kural nasıl uygulanabilirdi? O ayrı konu. Ama encümen o yasağın içine mecliste yapılan konuşmaları da sokmuştu. O konuşmalar sadece meclisin tutanaklarında yayınlanabilecekti. Meclis dışında ne yayın konusu yapılabilecek ne beyan konusu. Bu anayasaya da çok açık bir şekilde aykırıydı. Meclis görüşmeleri kapalı oturumlardaki görüşmeler hariç sadece meclis tutanaklarında değil her yerde yayınlanabilirdi. Buna herhangi bir yasak getirilemezdi. O üç numaralı bildirinin o zamanki gazeteciler arasında hangi etkiyi yaptığını 27 Mayıs'tan hemen sonra Örsan Öymen'le birlikte yayınladığımız yazı dizisinde o zaman nasıl anlattığımıza gazete koleksiyonundan baktım. Şöyle anlatmışız. Bu bir şok teşkil etti. Siyasi faaliyetin durdurulabilmesi bir yana, meclis müzakerelerinin neşrine yasak konulabileceği o ana kadar kimsenin aklına gelmemişti. Nasıl gelebilirdi ki? Anayasanın 20. maddesi ortadaydı. Meclis müzakeratının aleni olduğunu ve harfiyen neşredilebileceğini bildiriyordu. Gerçi artık işin bu safhasından sonra anayasa, hukuk prensipleri falan düşünmek aşırı bir iyimserlik, hatta saflık olurdu. Ama gazeteciler bu kadar açık, bu kadar ağır bir anayasa tasalludunu o vakte kadar tasavvur bile etmemişlerdi. Tahkikat encümeninin o bildirileri hazırlayıp radyoya göndererek yayınladığı gece nerede toplandığı sorusuna gelince, bu konuda bir açıklama yapılmadı. Encümen üyelerinin o gece Cumhurbaşkanı Bayar'la köşkte görüştükleri haberi geldi. Encümen üyelerinin daimi toplantı yeri olarak da meclis binasının bulunduğu arazinin bir yerindeki bağımsız bir binanın özel olarak onlara tahsis edildiği öğrenildi. Encümenin toplantıları artık sabahtan akşama kadar orada sürdürülecekti. Kendine özgü memurları, güvenlik görevlileri olacak ama ayrıca bütün devlet dairelerinin imkanlarını kullanabilecekti. Ulus gazetesinin o geceki durumu. Ama 18 Nisan gecesinin sürpriz haberleri bununla kalmadı. Encümen o gece 21.15'te yayınlanan 2 numaralı tebliğin de gazetelere resmen bildirilmesi için Ankara Emniyetine talimat vermişti. Meclisçe kabul edilen önergeye göre o konuda yetkisi vardı. Emniyetin ise o talimatı yerine getirmek için gerekli hazırlığı yoktu. Gece vakti nöbetçi personeli yeterli sayıda değildi. Onların sayısını arttırması kolay değildi. Gazetelere tebligatın yazılması ve ulaştırılması vakit alacaktı. Emniyetin sorunu buydu. CHP yöneticileri ile bir kısım basının o geceki sorunu ise şuydu. Encümenin bildirilerini radyodan dinlemişlerdi. Her türlü siyasi faaliyete konulan yasaktan da tabii rahatsızdılar. Ama onları asıl rahatsız eden konu basına konulan yasaktı. Özellikle de meclis görüşmelerine konulan yasak. Anayasaya da aykırı olan o yasağın mutlaka aşılması gerekiyordu. Çünkü aksi takdirde CHP'nin bu tahkikat encümeni konusundaki görüşünü ve tutumunu halka duyurmak kolay olmayacaktı. Partisinin encümenle ilgili düşüncelerini İsmet İnönü meclisteki konuşmalarında anlatmıştı. Bir kısım basın diye tanımlanan gazetelerde İnönü'nün o konuşmaları başta olmak üzere meclis görüşmelerini mümkün olduğu kadar geniş bir şekilde yayınlamaya hazırlanıyorlardı. Gazetelerde o hazırlıklar encümenin tebliği radyoda yayınlanıncaya kadar devam etmiş ve son aşamasına gelmişti. Haber metinleri makinede dizilmiş, başlıkları atılmıştı. Ben o sırada Ulus Gazetesi'ndeki çalışmaların ne aşamada olduğunu biliyordum. Örsan gazetedeydi, arada bir telefonlaşıyorduk. Ulus'un gece çalışan yazı işleri sorumluları o haberi işittikleri zaman önce kapsamı üzerinde tereddüde düşmüşlerdi. Tebliğlerin metnini Anadolu Ajansı'ndan getirmek de güç olmuştu. Çünkü o sırada öğrenilmişti. Metin komisyon raportörü Nusret Kirişçioğlu'nun el yazısıyla sadece radyoya gönderilmişti. Ajansın onu oradan getirtip makinede yazdırarak bültenine koyması da hayli vakit almıştı. Daha sonrasını bizim o zamanki yazı dizisinde Örsan'ın anlatımından izleyelim. Saat 23 sıralarında Ulus Gazetesi'nin gece servisi, yani Zafer'in muhteşem binasının bulunduğu Agah Efendi sokakta gece konduyu andırır bir bina içindeki 3 küçük oda. Gazetenin umumi neşriyat müdürü Nihat Subaşı, ikinci müdürler Erdoğan Tamer ile Cenap Çetinel bu odalardan birinde kafa kafaya vermişler. Anadolu Ajansı'ndan nihayet bir nüshasını temin edebildikleri tahkikat encümeni tebliğlerinin manasına nüfuz etmeye çalışıyorlar. Birincisi hapishanecilik sırasını 8 aylık mahkumiyetle atlatmış, ikincisinin 10 aylık mahkumiyeti temyizde bekliyor, üçüncüsü 6 ay yattıktan başka yeniden bir 4 aya hüküm giymiş. Yani üçü de sabıkalı. Konuşuyorlar konuşuyorlar, sonra olmaz böyle şey diyorlar. Meclis müzakereleri alenidir, hiçbir hakim bunları neşrettik diye bizi mahkum edemez. Görüşmeye şahit olan başka gazeteden bir arkadaşları dayanamıyor. Hangi hakim kardeşim diyor. Hakimin değil, Hamdi Sancar'ın karşısına çıkacaksınız. Tebligatı beklerken. Gazeteciler bu hatırlatmaya rağmen gazeteyi meclis görüşmelerinin haberleriyle hazırlanan şekliyle yayınlamayı denemekte kararlılar. Bunun riskini göze almışlar. Bir de şuna güveniyorlar. O zamana kadar gazeteye yazılı bir tebligat yapılmamış. Emniyetten sızan ilk haberlere göre o konudaki işlemler tamamlanmamış. Tamamlanması da biraz sürecek. Kolay değil, yepyeni bir uygulama başlamış. Yasağı koyan tahkikat encümeni, o zamana kadar kurulup görev yapmış tüm encümenlerden çok farklı yapısıyla yepyeni bir merci. O da ne yapacağını o kadar iyi bilmiyor. Emniyete talimatını vermiş. Emniyet ona uyacak ama o iş için resmi bir yazı lazım. Radyoya el yazısıyla gönderilip ajansa bile o şekilde ulaşan bir metne dayanılarak gazetelere tebligat yapılamaz. Kaldı ki emniyette de bir sorun daha var. O tebligatın yapılması için savcılığın da harekete geçmesi gerekiyor. Savcılık da tahkikat encümeni kararını yeni öğrenmiş, henüz toparlanma aşamasında. Ankara Emniyeti'nin yetkilileri bir yandan o yazıyı bekliyorlar, bir yandan gece kadrosunu takviyeye çalışıyorlar. O sırada Ulus'a da bir polis gönderip gazetenin nasıl hazırlandığını öğrenmesini istiyorlar. Memur saat 24 sıralarında gazeteye gidiyor. Fakat Ulusçular ona gazeteyi nasıl çıkaracaklarını anlatmadan önce ondan tebligatın gönderilmesinin en az birkaç saat daha süreceğini öğreniyorlar. Sonra da memura gazetenin baskıya geçmesinin de çok uzun süreceğini, herhalde sabahı bulacağını anlatıyorlar. Diyorlar ki, encümenin tebliğine göre gazete için dizilen yazıların da değişmesi gerekiyor. O da çok vakit alır. Yeniden bir sürü yazı yazılıp dizilecek. Böylece memur da durumdan memnun oluyor, Ulusçular da. Memur emniyete dönüp arkadaşlarını da rahatlatıyor. Tabii memur gittikten kısa bir süre sonra gazetenin son çalışmaları da yapılıyor, baskısı başlayacak. Milletvekillerinin gazete dağıtıcılığı. Peki başlayacak ama nasıl ulaştırılacak vatandaşlara o gazeteler? Ankara'nın dışına nasıl gönderilecek? Ankara'da nasıl bayiye verilecekler? Emniyet güçleri bunu yasak yayını dağıtıyorsunuz diye önleyemezler mi? Onun çaresini de başta Bülent Ecevit olmak üzere partinin bir kısım milletvekilleri bulmuştu. Aralarında bir dağıtım ekibi kurmuşlardı. Basılan gazeteleri milletvekilleri kendi arabalarına koyup gideceği yerlere bizzat götüreceklerdi. Polis onlara dokunamayacaktı. Çünkü milletvekillerinin dokunulmazlıkları vardı. Ve 1960 yılının o gününe kadar milletvekillerine dokunmak gibi bir girişim polisin uygulamaları arasına girmemişti. Bu sonraki 27 Nisan günü olacaktı. Bazı CHP'li milletvekilleri hem de meclis binası içinde polisler tarafından itilip kakılarak meclis dışına çıkarılacaklardı. Dağıtımın organizasyonunu Bülent Ecevit ve Ulus'un genel yayın müdürü Nihat Subaşı arasındaki işbirliğiyle önceden yapılmıştı. Dağıtım ekibine katılan milletvekilleri Ulusçulardan işaret alıncaya kadar baskı merkezine yaklaşmayıp gazete dışındaki başka yerlerde vakit geçireceklerdi. Tabii o yerler telefonlu yerler olacaktı. Unutmayalım, o sıralarda cep telefonu bir yana araba telefonu bile henüz ortaya çıkmamış. İşlerine telefonla verilecek o işaretten sonra başlayacaklardı. Öyle yapıldı. Baskı saatine geçilmeden önce ekipteki milletvekillerinin haber beklediği yerlere daha önce hazırlanan bir zaman planına göre sırayla telefon edildi. Matbaa merkezine hep birlikte değil de ikişer üçer arabalı gruplar halinde gelip gitmeleri sağlandı. Gazetenin basılması gece yarısından sonra saat 2'de başladı. Baskıdan çıkan ilk gazeteler paketlenirken ilk 3 araba matbaanın önüne gelmişti. Onlar İstanbul postasıydı. Gazeteler arabaların bagajına ve içine dolduruldu. İki arabanın sahip ve sürücüleri milletvekiliydi. Üçüncü arabanın sahibi milletvekili değildi ama yanında milletvekili vardı. Böylece arabaların dokunulmazlığı sağlanmış oluyordu. İstanbul postasının yükünü alıp ayrılmasından hemen sonra gene sırayla gelen ikişer üçer arabalık gruplar halinde öteki postalar yüklendi ve hareket etti. Adana, Samsun, Malatya derken yol üstündeki merkezlere de uğrayarak olabildiğince çok yere ulaşacak arabalar dolduruldu, hareket ettiler. Ulus gazetesinin matbaa merkezindeki bu hareketlenme tabii kısa bir süre sonra emniyetçe fark edilmişti. Fakat bunu önlemeleri o zamanki sertleştirilmiş basın mevzuatına göre bile kolay değildi. Bir kere belirttik, tahkikat encümeni kararı hakkında gazeteye tebligat yapılması için gerekli işlemler hala tamamlanamamıştı. O tebligat yapılmadığı sürece gazetenin yetkilileri yasak haber yayınladılar diye sorumlu tutulamazdı. Kaldı ki ilk yorumlara göre basılı gazetelerin dağıtımının önlenmesi ve gazetelere el konulması gene ancak yargı yoluyla alınacak kararla mümkündü. Emniyet bu iş için savcıya başvurmuştu. Bunun sonucunu almak zorundaydı. Emniyet yetkilileri bir yandan o işlemleri hızlandırmaya çalışırken bir yandan da istim sonradan gelsin hesabıyla sonuç alabilir miyiz diye bir deneme yaptılar. Ulus matbaasına bir hazır kuvvet ekibi gönderdiler. Ekibin bir memuru matbaa önünde oraya gelişlerinin nedenini bildirmek için bir sorumlu ararken Bülent Ecevit'le karşılaştı. ''Kiminle konuşabilirim?'' diye sordu. Ecevit ona ''Buyurun, benimle konuşabilirsiniz.'' dedi. Orada hem ulus yazarı olarak bulunuyordu hem de Ankara milletvekiliydi. Memur kibar bir tavırla ''Emir aldık, gazeteyi toplamak zorundayız.'' dedi. Ecevit sordu ''Yazılı emriniz var mı?'' ''Hayır efendim, savcılıkta hazırlanıyor.'' ''Yazılı emir olmadan toplayamazsınız.'' Ecevit ayrıca tahkikat encümeni kararının da hukuksuz olduğunu belirtti. Hukuka aykırı bir kararın, hukuka aykırı bir işlemle uygulanmasının o işlemi yapanları çok büyük bir sorumluluk altına sokacağını hatırlattı. Memur ısrar etmedi, amirleriyle konuşacağını söyledi gitti. Adliyede hazırlanmakta olan toplama kararının matbaaya gelmesi sabahı buldu. Fakat onda da bir işlem eksikliği vardı. Karar mühürsüzdü, geri gönderildi. Mühürlendi, geri geldi. Gazete yöneticileri tarafından bir tutanakla teslim alındı. Matbaadaki gazetelerin polisçe toplanmasına geçildi ve 2000 kadar gazete müsaade edilip emniyete götürüldü. Gazete yetkililerinin hesabına göre o vakte kadar basılan gazete sayısı 30 binin hayli üstündeydi. Son 2 bin hariç gerisinin büyük kısmı Türkiye'nin birçok iline gönderilmişti. Bir kısmı da sabahleyin dağıtılmak üzere Ankara'daki milletvekili evlerine alınmıştı. Sonuç olarak İsmet Paşa'nın tahkikat encümeni kararına karşı çıkan meclis konuşması yayınının encümence yasaklanmasına rağmen yayınlanmış ve Türkiye'nin birçok yerinde birçok kişi tarafından okunabilir hale gelmişti. Bunun o günlerin özel radyosuz, televizyonsuz, bilgisayarsız, cep telefonsuz, şehir içleri dışında otomatik telefonsuz Türkiye'sindeki önemi büyüktü. Bugün otoriter rejim uygulanan veya uygulanmasına heves edilen ülkelerde ne kadar baskıcı önlemler alınırsa alınsın, haberleri kitlelere ulaştırmak isteyenlerin elindeki olanaklar az değil. O zamanlar tam tersine o olanaklar başta gazete yayınları olmak üzere kağıda basılan veya yazılan metinlerden ibaretti. Bu 18 Nisan akşamı mecliste kurulan tahkikat encümeninin ilk yasak kararlarına karşı uygulanan ilk sivil direniş eylemiydi. Bu eylemler devam edecekti. Çünkü o eylemleri uygulayanlar tahkikat encümeninin kuruluşunun da aldığı kararların da hem anayasaya hem hukukun ve demokrasinin temel ilkelerine tamamen aykırı olduğu görüşündeydiler. O encümene ve kararlarına karşı çıkmayı da demokrasiye inanan herkesin demokratik görevi sayıyorlardı. Bu görüş CHP Genel Başkanı İsmet İnönü'nün 18 Nisan günkü meclis konuşmasında dile getirdiği görüştü. İnönü onu encümenin kuruluşundan sonra parti teşkilatına gönderdiği bir bildiriyle de özetledi. 49. Ayrımın sonu, sayfa 554.